Ayrım 34.
Aydınlanma değil merhamet. Gogol'ün izinde bir alev alatlı. Balta ve hafıza. Albay Ivan Petrovic Ivanov bir köylü çocuğu. 7 Kasım 1920'de Lipetsk Oblast'ında doğuyor. Babası iç savaşta Çar'ın ordusunda Beyaz Ordu'da gedikli. 1. Süvari Ordusu 14. Piyade Kıtası Süvari Dağ Keşit Müfreze Komutanıydı. 1931'de 4. sınıfı bitirdiğim yılın Mayıs'ında subay kılığında ekabir olmak suçundan, o zamanlar öyle bir suç vardı, tutuklandı, hapse atıldı. Ben Vospitatelnia'ya gönderildim. Vospitatelnia, 2. Katerina zamanında yüzyılların batıl inançlarını gidermek, halka yeni eğitim, yeni bir hayat, projdeniye vermek için kurulan laik yatılı bölge okulu, daha doğrusu yetiştirme yurdu. Aynı islah müesseselerini Bolşevikler de kullanmışlardı. Vospitatelnia'da 2 yıl kaldım. Oradan bir fabrikanın meslek okuluna gönderdiler. Daha sonra komiser yani siyaset öğretmeni olarak yetiştirilmek üzere yeni açılan bir politika okuluna müracaat ettim. Ama babamın geçmişinden dolayı almadılar. O sırada 1937'de haydi anavatan için 300 bin pilot yetiştirelim kampanyası başlatıldı. Leningrad'daki Lenin Konsomol Pilot Okulu'na başvurdum. Yine almadılar. Nereye gitsem kayıtlar kapandı diyorlardı. Ben farkında değilim, meğer evraklarıma ailemin kim olduğunu söyleyen özel bir pul yapıştırılmış. Onu gören beni almıyor, işim yok, param yok. Leningrad'da Mars Tarlaları Parkı'nın yaz bahçesinde bir kulübeye sığındım, geceleri orada uyuyorum. Sonra bir gün savaş patladı, kendimi askerlik şubesinde buldum. Trigonometri biliyor musun dediler. Evet dedim. Aa, topçu olmak ister misin? Aa dedikleri saatte 160 salvo atması gereken 37 milimetre çapındaki uçak savarlar. 75-100 salvadan sonra ısınır tıkınır kalırlardı, o başka. Hem de nasıl isterim dedim. Böylece uçak savar bataryasına verildim. Batarya komutanı beni menzilci tayin etti. Topla hedef arasındaki mesafeyi saptayan adam yani. Batarya 4 toptan ibaretti. Kenarları 150 metre olan bir kare düşün, her köşesine bir top yerleştir. Ortasına da birisi gözetleyici, birisi menzilci, birisi de kumandan için bel derinliğinde 3 siper kaz. Gözetleyici elindeki dürbünle yaklaşan uçakları ve sayılarını haber veriyor. Tercihen 5 kilometre öteden. Ben hedefle aramızdaki mesafeyi tayin ediyorum ve devamlı olarak rota değişikliklerini söylüyorum. Komutan hangi topu ne zaman ve nasıl ateş edeceğine, tek atış mı, uzun ya da kısa salvolar mı karar veriyor. Genellikle 2000-2200 metreye yaklaştıklarında kısa salvolarla cevap verirdik. Komutanın köşedeki topçularla haberleşmek için telsizi vardı. Ama ortalık öyle gürültülü olurdu ki, telsizi kullanamaz, uydurduğumuz özel işaretlerle haberleşirdik. O yaz boyunca piyadelerle birlikte geri çekilip durduk. Cephe don kıyılarında tutundu. Karşı hücumu başlatıncaya kadar nehrin kıyılarındaki siperlere gömüldük. Zor zamanlardı. Cephane yetersizdi, yiyecek berbattı. Günde 2 öğün o berbat Özbek pamuk yağında pişirilmiş buğday çorbası ya da bezelye. Pas kokardı, rengi de pas rengiydi zaten. Aylarca tuz bile yoktu. Öte yandan 1937-1939 arasındaki subay kıyımı o boyutlardaydı ki, eratı eğitecek adam bulunamıyordu. Bir ara beni bile komsorg yapmak zorunda kaldılar. Komsorg olduktan sonra diğer bataryalara dolaşır cephedeki durumu değerlendirmeye çalışırdım. Gördüm ki eratın büyük çoğunluğunun okuma yazması yoktur. Tüm cephede ortaokul bitirmiş sadece 2 er vardı. Morali yüksek tutmak için konuşmak durumundaydık. Almanlar kendi propagandalarını aksatmıyorlardı. Çünkü havadan A4 boyutlarında 2'şer yapraklık broşürler atarlardı. İlk sayfada yuvarlak bir delik olur, bu delikten 3. sayfaya çizili Sovyet arması görünürdü. Broşürü açtığınızda armanın altında bir yazı. İster çekici kullanın ister orağı, bütün elde edeceğiniz nokta noktadır. Anlamadınız değil mi? Anlamadınız. Uyağı öyle ayarlamışlar ki, ibareyi Rusça okuduğunuzda akla gelen ilk sözcük erkek organıdır. Ne yaparsanız yapın sizi nokta nokta edeceğiz demek istiyorlardı. Aşağılık bir işti. Anlaşılan bizde kağıt kıtlığı olduğunu biliyorlardı. Tütün saracak kağıdımız bile yoktu. Bunun için sigara kağıdından bir ikinci broşür yapmışlardı. O broşürde de Timoşenko ve kahraman Jidler savaş ister. Dipnot, Musevi ancak aşağılayan bir kelime. Geri çekilip duruyorsunuz çünkü Stalin en iyisinden 130 bin komutanınızı ve siyasi subayınızı öldürdü yazıyordu. Bana siperleri dolaşıp bütün bunların yalan olduğunu söylemek düşüyordu. Ama yalan değildi. Cephe don kıyılarında tutunduktan bir süre sonra bizim kıta Finlandiya cephesine sevk edildi. Finler 44. tümeni ezince 337. alayın takviyesi söz konusu oldu. Cehennem sıcağından dondurucu buza asgari 300 kilometre yol yürümüşüzdür. Vardığımızda 337. alaydan 3-5 kişi kalmıştı. Biz savaşa ilişkin her şeyi savaşarak öğrenmek zorunda kaldık. Muharebe alanında öğrenmek, zayiat vermek demektir. Bedeli çok ağır oldu. Piyadeler kaymayı bilmiyorlardı. Bilenlerin de kayakları yoktu. İlerleyebilmek için yolları kullanmak zorunda kaldık. Mayın bilmezdik. Gördü ki Finler her yeri yoğun bir biçimde İngiliz yapımı antipersonel mayınlarıyla donatmışlar. Şansımızın yaver gittiği olurdu ama kardaki o belli belirsiz kabartıların mayın olabileceğini idrak edinceye kadar çok adam parçaladık. Sadece benim bataryamda 18 kişi öldü. Erat'ın tümünü yenilemek zorunda kaldık. Sonunda kayaklar geldi ama bağcıklı kayaklar. Uzun süren takip çıkarma sırasında mükemmel bir hedef oluyordunuz. Biz de tuttuk babadan kalma valenkilerin keçe çizmelerin tabanlarına toplar diktik, buz pateni yaptık. Ama yükümüz çok ağırdı. Kaput Budyonovka dediğimiz bir tür miğfer çizme, sırt çantası, harita çantası, tabanca, tüfek, gaz maskesi. Ve soğuk. Finler de biz de açıkta ateş yakmak zorunda kalırdık. Kuhmoniemi yakınlarında teslim olmak üzereydik ki kışlıklar geldi. Uçaklarımız havadan kısa koyun postu ceketler attılar. Ama siyah. Karda siyah giysilerle nasıl savaşırsınız? Mükemmel hedefler. Zaten Finler çok iyi savaşıyorlardı. Yurtseverlerin büyük savaşında Almanlardan daha iyi savaştılar. Tabii araziyi tanıyorlardı, iklime hazırlıklıydılar. Topları pek iyi değildi ama havanları çok iyiydi. Keşfe gece çıkardık. Amacımız ötecek birisini yakalamaktı. Ama Finler sivilleri muharebe bölgesinden çekmişlerdi. Köy evlerinin kapılarında tuzak olduğunu keşif müfrezelerinden onlarcası beraber olduktan sonra anladık. Sadece bir kez kulübelerden birisine ateş açıldı. Bir adam ve genç bir kadın. Evi sardık. Tercüman aracılığıyla teslim olmalarını istedik. Aksi takdirde evi yakacağımızı anlattık. Teslim oldular. Aldık geri getirdik. Sonradan öğrendim ki kız Lotta'nın bir üyesiymiş. İnfaz edildi. Bir defasında da evlerden birisinin duvarında Lenin'in bir portresini gördük. Komünist birilerinin yaşadığı bir ev sandık. Meğer öyle değil. Lenin'e saygı duyuyorlar. Çünkü Lenin Finlandiya'nın Rusya'dan bağımsızlığından yana ki ben bunu bilmiyordum. Kilere indik. Et vardı, içki vardı, sebze vardı ama bize yasaktı. Bir iki patates olsun alamazdık. Dört erin günde tek bir peksimet paylaştığı, bir dilim at etine talim ettiği günler. Dört aydır banyo yüzü görmemiştik. Tanrı'nın unuttuğu düzlükte tek bir pınar vardı, her iki taraf da suyunu oradan temin ederdi. Ama sonra siyasi subaylar Finlerin su almalarına göz yumduğumuzu fark ettiler, dövüşmeye başladık. Onlar da susuz kaldılar, biz de. Karı eritip içmeye durduk ama kar suyunda kötü bir şey olmuş olmalı, karın ağrıları ve ishal başladı. Öylesine bitlenmiştik ki kurtulmak için kaputlarımızı kızarıncaya kadar ısıttığımız sobaların üstüne silkerdik. Sonra bir gün bize havadan K sabunu dediğimiz bit savar bir sabunla yıkanmış iç çamaşırları attılar. Yalapşap yıkandık, bunları giydik. Bedenimiz ateşle dağlanmış gibi oldu. Üstümüzden nasıl attığımızı bilemedik. Çamaşırları yeniden yıkanmak zorunda kaldı. İki kez yaralandım. Birincisi kötüydü. Top mermisi ağaçta patladı ve soluma şarapnel saplandı. Tıbbi malzeme yetersizdi ama hastanede çok iyi bir hemşirem vardı. Yüzünü eksikli bir erkeğin yarı hüzünlü, yarı meydan okuyan ifadesi kapladı. Eşim Galina Alekseyevna. Kocalarından sıtkı sıyrılmış kadınların, onların pek seyrek iltifatlarıyla karşılaştıklarında şöyle bir dudak bükmeleri vardır. Söylediklerinin hiçbir şey ifade etmediğini anlatan, adamları da ağızlarını açacaklarına pişman eden bir dudak bükme. Galina Alekseyevna da aynen öyle tepki verdiydi. Baş versene sen tepkisi. Yaşlı kadının kendisi de bir gaziydi. Savaş anıları eşininkilerden bağımsız ve bir o kadar canlıydılar. Finlandiya savaşı siyasi açıdan bir yenilgiyse askeri bakımdan bir faciaydı demekten kendisini alamadı. Üzerimizde derin izler bıraktı. Çok acı çektik, çok acı gördük. Onlarınkiyle kıyaslanmayacak kadar büyük kaybımız oldu. Ölülerimizi yatsınlar diye yabancı topraklarda bıraktık. Yurtseverlerin büyük savaşı başladığında pedagoji akademisinde öğrenciydim. Savaş bir pazar günü başladı, pazartesi günü biz ilk yardım dersine girdik. Pansuman yapmayı, kırıkları alçıya almayı, iğne vurmayı öğrendik. Birkaç ay içinde de cepheye hareket ettik. Bizim birliğimiz kızlardan ve askere gidemeyecek kadar yaşlı adamlardan oluşuyordu. 6 Temmuz gecesi yola çıktık ve 40 kilometre yürüdük. Ormana varıp çadırlarımızı diktiğimizde ayaklarımız açılmış kanıyordu. Ertesi gün üniformalarımızı giydik, yemin ettik. Maxim makineli kullanabildiğim için ben sıhhi eri oldum. Ayrıca tüfek atışında da iyiydim. Alman cephesinde görev aldım. Ama Opol Chantzy denilen yaşlı milisler bir felakettiler. Çoğu tüfek kullanmasını bilmiyordu. Zaten kıpırdanamayacak kadar yorgun insanlardı. Almanlar üzerimize bir duvar gibi geldiler. Bir yığın kız çocuğu ve ihtiyar kaçmaya çalıştık, etrafımızı sardılar. Dehşete düştük. Silahlarımız sağa sola savruldu, ne yapmamız, nereye gitmemiz gerektiğini bilen yoktu. Etrafımızdaki her şey yanıyor, yaralılar inliyorlardı. Paniğe kapıldık. Ateşle vaftiz edilmek neymiş gördük. Aramızda Klinov isimli bir doktor vardı. Tam bir çağdaş Aşil. "Kızlar, unutmayın ki bana bomba işlemez. Yanımdan ayrılmayın ve korkmayın." diyordu. İşe yaradı ama. Onun yanındayken korkmaz olduk. Daha önemlisi kuşatmayı, yarmayı, yaralılarımızı taşımayı başardık. Sedye yoktu, battaniyelere yatırdık, öyle sürükledik. İçinde tentür diyot, gazlı bez, pamuk, stratosit tozu olan ilkel yardım çantalarımızdan başka bir şeyimiz yoktu. İlk zamanlar peroksidimiz bile yoktu. Bir ara bizi ulak olarak da kullandılar. Natalya isimli bir arkadaşım vardı, ata iyi binerdi, bana da öğretti. Biz ikimiz epey bir süre evrak taşıdık. Daha sonra cephe gerisini aldılar. 63. Alay 21. Bölük. Revirde çalışmaya başladık. İki doktor, dört hemşire, günde 300 vakaya bakıyorduk. Düşman saldırıya geçtiğinde çığ gibi yaralı akardı. Bu arada kendi kendisini vuranlar da vardı. Özellikle de Özbekler ve Tacikler arasında. Hiç eğitim görmemişlerdi. Tüfeğin namlusunu dipçiğinden ayıramıyor gibiydiler. İçimden vaktim olsa da öğretsem diye geçirdiğimi hatırlıyorum. Sonra bir yığında sahtekar. Eğer hastalanmış derdik, doktor şu tozdan biraz ver, ağrısı geçmezse biraz daha ver ve başka kalmadığını söyle. Sancının durduğunu söylüyorsa bil ki yalan söylüyor, geçmediyse nedenini bulmamız lazım. Gün geçmezdi ki bir kurşuna dizilme olayı olmasın. Bir tanesini iyi hatırlıyorum, delikanlı bir somun ekmek alabilmek için kendisini ayağından vurmuştu. Hepimiz toplandık, gözlerimizin önünde infaz edildi. Revirden alayın hastanesine tayin edildik. Hastaneleri hemen her zaman ormana kurarlardı. Ama hazır binalar yoktu. Biz gelir ağaçları keser, hastane çadırına yer açar kurardık. Orman iyi olurdu. Yaralılar için böğürtlen, mantar toplar, ak ağaçlardan şerbet süzerdik. Günlerce uyumadığımız olurdu ama en kötüsü soğuktu. Soba yerine sıcak suyla dolu bir bidon kullanırdık. Altında ateş yandığı sürece fena değildi ama ateş söndüğünde donardık. Giysilerimiz kötü değildi. Sık hastalanmadık ama parmaklarımız donardı. Çünkü alçı yapıyorduk ve alçı insanın gözeneklerinin içine girer ve fena yakar. O zamanlar şimdiki gibi iğneyle anestezi yoktu. Kloroform maskesi kullanılırdı. Hastayla beraber siz de koklar, bütün gün sarhoş gibi gezerdiniz. Ama biliyor musunuz, koşulların nedenli kötü olduğunun farkına bile varamazdık. Anavatan için savaşıyordu. 5-6 ay sonra peroksidimiz oldu. Yaraları bununla tedavi ettik. Tentür diyotu sadece yaranın kenarlarına tatbik eder, revenol sürer, bandajlardık. Yaraya temas eden bezin kullanılmamış olmasına dikkat ederdik. Onun üstündekiler yıkanmış eski bezler olurdu. Bezleri buz gibi suda yıkamak, sıkmak, kurutmak, sterilize etmek zorundaydık. Parmaklarımın uçları 2 kez dondu. Sobanın üstünde her zaman 4 kova kadar sıcak su dururdu. Doktorlar bazen bunu yıkanmak için kullanmamıza izin verirdi. Bir de giysileri bitlerden arındırmak için kullandığımız ütümüz vardı. Temiz kalmaya çalışırdık ama yaralı askerler bit getirirlerdi. Bir seferinde de uyuza yakalandık. Bütün askerler gibi biz de günde 2 kez yemek yerdik. Kahvaltıda yulaf, 35 gram şeker, 600 gram siyah ekmek. Gece 2 tabak sıcak yemek. Erkeklerin giydiği üniformaları giyerdik. Benim ölçüm 34'tü, üniformam üstümden dökülüyordu. Ayaklarımda çizmeli kedi gibi dev bostallar ama şanslıydık, bize nöbet tutturmazlardı. Sonra bir gün doktor Klinov bir yaralıya kan veriyordu, ben şişeyi tutuyordum. Alman uçakları üstümüzden uçarlarken bir bomba attılar. Bomba patlamadı ama bundan tam 1 dakika önce Klinov benden turnike istemişti. Turnike çadırın hemen önündeki ilk yandığım sandıklarından birisindeydi. Ben almaya davrandım. Klinov, sen dur ben alırım dedi, dışarı çıktı ve bom. O parçalandı. Natalya ve ben birkaç sıyrıkla kurtulduk. Ortalık yatıştıktan sonra benim kan içinde olduğum ortaya çıktı. Kendi kanım değil, yaralıya vereceğimiz kan. Şişe kırılmıştı. Yıllarca rüyalarımdan çıkmadı. Sonra o Alman, hayatımda o zamana kadar gördüğüm ilk Alman. Sanıyorum 1941'deydi. Bizimkiler bir uçak düşürdüler. Pilot yaralıydı, esir alındı, bize getirildi. Alman denildiğinde tam da bizim tahayyül ettiğimiz tipti. Kızıl saçlı, kalın kemikli ve çok uzun boylu. Mesanesinden yaralanmıştı ve ameliyat edilmesi lazımdı. Klinov'un yerine gelen cerrah bir kadındı. Adam ben bir kadına ameliyat olmam diye tutturdu. Canı cehenneme. Masadan kaldırdık, bir kenara koyduk. Öldürmeliydik piçi. Almanlar her zaman gösteriş yaparlardı. Her zaman yasal haklarının ihlal edildiğinden yakınırlardı. O gece Profesör Pokrovski ile ben, Pokrovski Apolchensi'den bir tarih profesörüydü, sonradan o da öldü, Alman yatağına bağladık. Bütün gece debelendi ve küfretti. Tanrı'ya şükür ertesi sabah ölmüştü. Mesane ve batın yaralarına biz pek rastlamazdık. En sık gördüğümüz göğüs ve kol yaralarıydı. Çıldıran birine de rastlamadım ama saralı çok geldi. Sonra bir gün bunu getirdiler. Kocasını işaret ediyordu. Kollarından, bacaklarından yaralanmıştı ama ölümcül değildi. Kısa zamanda da iyileşti, birliğine döndü zaten. Ayaklarında o güne kadar gördüğüm en güzel kürkten çoraplar vardı. Fin evlerinden birisinde bu kürk mantoyu bulmuştuk diye açıkladı albay. Aldık, komutana getirdik. Komutan kıyameti koparttı. Niye getirdiniz bu nesneyi? Şimdi özel istihbarattan birileri gelirse ne cevap veririz? Aldığınız yere götürün. Ben de Erat'ın çoraba ihtiyacı olduğunu, mantoyu kesip çorap dikmek istediğimizi söyledim. Peki kesin dedi. Ama Galya haklı. Ölümcül olan benim yaralar değil, hastaneye yaptığımız yolculuktu. Tam 32 kilometre. Finlerin ahkios dedikleri hafif kızakları vardı. Makinalı tüfek, cephane ya da yaralılarını bunlarla taşırlardı. Ahkios karda suda kayar gibi kayardı. Bizde de böyle bir şey yoktu. Uydurma sedyelerimiz vardı. Yaralıyı 100 metre taşıyan nefessiz kalırdı. Finlerinkinden ele geçirdiğimiz oldu ama kullanmamız yasaktı. Biz de kendimizinkileri yapmaya başladık. Tahtadan hantal kızaklar. Beni böyle bir kızakla getirdiler. Israrla sormamıza rağmen Nevski madalyasını nasıl aldığını anlatmadı. Beni en hüzünlendiren bir hikayesi de 50'li yıllarda Doğu Beyazıt'ta Ruslarla müzakerelere giderken en iyi, düğmeleri en parlak, pantolonu en iyi oturan üniformasını giymekte ısrar eden kendi babamı hatırlattığı için olacak. Finlerle ateşkes imzalamaları gündeme geldiğinde Erat'ın tabur kumandanlarını müzakerelere hazırlamaya çalışmaları. Adının Voznesenski olduğunu söylediğini hayal meyal hatırladığım kumandanın giysileri perişanmış. Muzaffer Finlerin karşısına o durumla çıkmasını istememişler.
Ayrım sonu.